Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli dinleyenlerimiz, hepinize Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden selamlar, sevgiler, saygılar, en içten muhabbetler ve dualar efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programı, Baba Kumanda'da Mehmet abimizin bütün itirazlarına rağmen devam ediyor efendim. Aradığımız yeter hocam, bulma programı olsun diyor ama inşallah yakında ailede huzur bulma konusunda da epey ilerlemiş olacağız. Can dostlarım, 2019'un 3. programında bu hafta kısmet olursa size iyi bir anne olmayı arz edeceğim. Bütün annelerin sesimize kulak vermesini, bizi dikkatle dinlemesini, bütün yavrularımızın, çocuklarımızın anneciğim bak seni anlatıyor diye annesini uyarmasını istirham ediyoruz efendim. Anne olmak. Aslında devletin beşiği tutan el olduğu söylenir. Devletin asıl sahibinin beşiği tutan el olduğu söylenir. Ne kadar şu anda bunu uyguluyoruz? Şuradan anlayabiliriz ya da ne kadar buna değer veriyoruz? Gerçekten devletimizin sahibi beşiği tutan el mi? Anneler mi? Bunu en çok şuradan anlayabiliriz. Annelere ne kadar değer veriyoruz? Anneleri ne kadar önemsiyoruz? Bir insan anne dediği zaman onu taciz ediyor muyuz? Ne mezunusun sen diye üstüne gidiyor muyuz? Aman anne dediğinde işte bir sürü yük, demek ki sen de evde çocuklarla uğraşıyorsun, cebelleşiyorsun diye onu taciz ediyor muyuz? Annelik Allah tarafından bir insana bahşedilen, bir kadına bahşedilen en büyük lütuflardan bir tanesi. Eşim Çerkez kızı Sema Hatun'un beyanıyla öyle demişti bir konuşmasında, bir tanem o kadar önemli bir şey ki annelik, yaratılacak varlığı, yaratacağı halifesini 9 ay 10 gün annenin rahmine emanet ediyor Allah. Allah anneye emanet ediyor yaratacağı varlığı. Yani zihnimde anneliğin önemini artıran müthiş bir söz olmuştu bu. Peki iyi bir anne olmak, o tarihimizdeki Haime anaların, Rahime anaların, Malhun hatunların, Bala hatunların, o efsane güzel insanların, iyi annelerin acaba özellikleri nelerdi? Bir Hazreti Hatice olmanın, bir Hazreti Fatıma olmanın özelliği nelerdi acaba? Bir Halime Sultan olmanın özelliği nelerdi acaba diye bir düşünmemiz lazım. Annelerin bu programda iyi bir anne olması için hangi unsurları önemsediğimi size arz etmeye çalışıyorum. Bir numarada annelerin çocuklarını, kız çocuklarını anneliğe hazırlaması geliyor. Şu andaki en büyük günahlarımızın başında biz çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz, kariyere hazırlıyoruz. Geleceğe ifade olarak yanlış bir ifade oldu. Gelecekteki kariyerlerine hazırlıyoruz. Geleceğe keşke hazırlasak. Gelecekteki hayatlarını keşke hazırlasak. Sadece bir kariyere hazırlıyoruz. Yani işe hazırlıyoruz aziz dostlarım. Keşke onları işe değil de kariyerlerine hazırlamış olsak. Kariyerlerine de değil hayata hazırlamış olsak. Hayata değil de kendi geleceklerine, kendilerini buldukları, kendi olarak kaldıkları bir geleceği hazırlasak. Ama bir sınav var. Neyi ölçüyor? Bilgiyi. Bir sınav var, neye hazırlıyor? Üniversiteye. Bir sınav var, neyi temin ediyor? Mümkünse bir iş. Ötesi beyhude bir çaba. Halbuki annenin en önemli görevinden bir tanesi, çocuklarını anneliğe hazırlarsa bu kültürel kodlar kuşaktan kuşağa aktarılmaya devam edecek. Annelik güzel bir şekilde tesis edilecek, toplum geleceğe hazırlanmış olacak. Kuşaklar arası çatışmalar azalmış olacak. Annenin en önemli görevi bu anlamda annelik makamını yüceltmesidir. Şu anda tabii babalara da böyle bir görev düşüyor. Sadece anne değil, evin içerisinde baba da anneyi taciz edercesine çocuğuna diyorsa annen gibi cahil olma, zihninde çocuğun annelik ve cehalet olarak kalacaktır. Cahil bir anne olmayayım, anne olmayayım. Böyle kalacaktır. demek ki anneler cahil oluyor diye kalacaktır. Halbuki dededen, nineden başlayarak, haladan, amcadan, teyzeden, dayıdan başlayarak evdeki annenin ve annelik makamının geleceğimiz adına yüceltilmesi gerekiyor aziz dostlarım. Çocuklarımıza bir anne şuuru verilmesi gerekiyor. Ama bu programda özellikle annenin bu şuuru vermesi gerekiyor. İyi bir anne olmayan bir anne annelik şuurunu çocuklarına veremez. Dolayısıyla kişilerin de kendisini anneliğe hazırlaması, yani evlilikten önce, evlilik sürecinde, hamilelikten önce, hamilelik sürecinde kişinin illa bunu annesinden, babasından görmüş olması gerekmez. Ailesinden böyle bir kültür almış olması gerekmez. Alsa iyi olur ama almayanların da çaresiz olduğunu düşünmemesi lazım. Almayanların da bu bilgiyi, bu kültürü almayanların da kendi kendisini geleceğine, kendi geleceğini hazırlaması için bir şeyler yapması lazım. Evlilik süresinde anneliğin ana hedef ve gaye kabul edilmesi lazım. Ama ben şu anda bakıyorum, özellikle aile koçluğunda gönlü yanan ailelerin durumlarına, evlilik sürecinde mal kazanmak, para kazanmak, maişet ana görev kabul edilmiş, ana gaye kabul edilmiş. Yani bunda günümüz ekonomik şartlarının da elbette bir payı vardır. Anlıyorum. Kiraların ne kadar olduğunu biliyorum. Ulaşımın İstanbul'da ne kadar pahalı olduğunu biliyorum. Hayatın ne kadar büyük şehirlerde pahalı olduğunu biliyorum. Ama hani kariyerle mutluluk, kariyerle huzur, kariyerle sağlık olmuyor. Baktınız imkanlara göre İstanbul'da olmuyorsa bir Anadolu şehrinde bal gibi oluyordur. Şehirde olmuyorsa, kasabada olmuyorsa, köyde bal gibi oluyordur yani. Yeter ki insan çözüm arasın. Bizim bu çözüm içerisinde hedefimizi işte tek maaşetle geçim olmuyor evladım. İşte kızımızı da çalıştıracağız. Çift maaş, böyle çift maaş isteyen beyefendilerin ben şu anda durumunu görüyorum. Yani gelininin çalışması üzerine çocuğunun, erkek evladının evliliğini planlayan kayınvalideler görüyorum ben. Sonu hayır getirir mi, getirmez mi, onunla alakalı bir şey diyemeyeceğim. Çünkü çok böyle çalışan hanımefendi var. Çalışan hanımefendilerle ben birebir konuştuğumda, can dostlarım, yanlış anlamayacağınızı ümit ediyorum, tahmin ediyorum. Ama yanlış anlarsanız da bana lütfen maillerinizle ailedehuzur@erkamradio.com adresine ya da @munirarikan ya da @erkamradio tweet adreslerinden ulaşmanızı istirham ediyorum. Ben bizzat konuştuğum evli olan hanımefendilerde, bunlar devlet memuru olabilirler, bunlar bir özel şirkette çalışıyor olabilirler, bunlar bir sivil toplumda çalışıyor olabilirler, bir vakıfta, bir dernekte, hiç fark etmiyor. Gönüllerinin yaralı olduğunu düşünüyorum. Daha geçen hafta konuştum bir Anadolu şehrinde. Doğum izniyle alakalı, çocukların emzirme izniyle alakalı gönüllerinin yaralı olduğunu gördüm. Dolayısıyla hani asıl amacımız evlilik sürecinde annelik olması lazım. Planlamayı ona göre yapmak lazım. Nasıl ki asıl amacımız sınav olduğunda çocuğumuzun işte dersiydi, etüdüydü, özel dersiydi, okuluydu, epey bir seferberlik ilan ediyoruz değil mi? Ama ben annelere sormak istiyorum. Kızlarının gelinlik olma süreciyle alakalı hangi üstattan onlara özel bir ders aldırdılar acaba? Hangi aile terapistinden bir kayınvalidenin yönetilmesiyle, bir eşin gönlüne girilmesiyle, bir çocuğun geleceğe hazırlanmasıyla alakalı özel bir ders aldırdılar acaba? Çünkü müfredatta bununla alakalı bir ders yok zaten. Bu konu devletin şu anda çok umrunda değil gibi görünüyor. Devletimizi yönetenlerin her ne kadar umrunda olduğunu düşünsem de şahsi muhabbetimden ve dostluğumdan dolayı onların bu işe yürek ve gönül yaktıklarını, gönüllerinin bu işin ızdırabından yanıp kül olduklarını bilsem de ama resmi anlamda yapılan bir şeyin olmadığını görüyorum. En azından eğitim hayatındaki ilk 12, 16, 20 yıllık süreçte aileyle alakalı bir şeyin olmadığını biliyorum ve görüyorum. Aziz dostlarım, iyi bir anne olmak evlendiği zaman, zaman geçirmeden çocuk sahibi olunmaya başlamakla mümkün olabilir. Annelik ihmal edilmeyecek, annelik ertelenmeyecek, tehir edilmeyecek bir lezzettir. Okulu bitirdi çocuğunuz ve hemen bir işe başlıyor. Başlayabilir ama siz diyorsunuz ki oğlum hemen bir işe girme, kızım hemen bir işe girme. Şöyle biraz gez dolaş, eğlen, hayatın tadını al diyor musunuz böyle bir şeyi? Hayır, asla. Zaman geçirmeden bir işe girmesini, vaktini boşa geçirmemesini istiyorsunuz değil mi? Ama ben şimdi anneler biliyorum. Oğlum iyi gün var, kötü gün var. Sakın ha hemen çocuk sahibi olmayın diye sözüm ona iyi bir şey söylediğini düşünerek çocuklara yanlışı telkin eden anneler biliyorum ben. İyi bir anne olmak, annelikle ilgili bol bol kitap okumayla da mümkün olabilir. Dolayısıyla nasıl ki kendi çocuğumuza bir işe girip hemen maişetini kazanabilirse, parasını kazanabilirse, kariyer yapabilirse, onu ertelememesi için akıl veriyoruz, ona tavsiyelerde bulunuyoruz. Peki zaman geçirmeden çocuk sahibi olmasını niye ona bırakmıyoruz, o konuda engel oluyoruz? Aziz dostlarım, dünya ne derse desin, biyolojik olarak, bir bilim insanı olarak söylüyorum. Çocuklarımızın erken yaşta çocuk sahibi olması, genetik olarak telomerlerinin daha güçlü çocuklara sahip olacakları anlamına geliyor. Bağışıklık sistemleri daha güçlü çocuklara olacağı anlamına geliyor. Kırkından sonra yapılan doğumların, kırkından sonra doğacak çocuklarla alakalı dünyadaki bilimsel gelişmelere lütfen bir bakın. Amerika şu anda her ne kadar böyle bir sapkınlığın içindeyse de anne adaylarına evlenmeyin, evlenenlere çocuk sahibi olmayın, çocuk sahibi olacaklara yumurtalarınızı donduralım, emekli olduktan sonra tüp bebek yöntemiyle anne olun, emekliliğinizde annelik yapın diye onlara nine anneliği öneriyorsa, ninelik anneliğini öneriyorsa, yeni bir türettiğim bir şey bu da yani, nine anneliği, ninelik çağı anneliği. Bunun çok uygun olmadığını düşünüyorum. Ama bütün dünyada maalesef çocuklarımızın erken yaşta evlilikleriyle alakalı büyük bir lobi faaliyeti var. Ve biz kendi kültürel kodlarımızla, kendi kadim medeniyetimizde çocuklarımızı evlendirdiğimiz dönemlerdeki yaşlarda evlendirmeyle alakalı kendi fikrimizde biraz bulanık. Kendi zihnimizde biraz dağınık. Biz de buna inanmayan bir tarzdayız. Yani sorsanız bana, peki hocam bunu söylüyorsun ama sen kendi çocuklarını o erken yaşlarda evlendirir misin? Hayır, ben de evlendirmem. Ne olursunuz hani mahşerde bu konuda yakama yapışmayın. Bunun bireysel olduğunu düşünüyorum ben. Günümüz Türkiye'si için, günümüz alemi İslam'ı için. Ama dedelerimizin çağında bunun sosyal bir kültür olduğunu, bir toplumsal kültür olduğunu, dolayısıyla o gelenek ve örfe göre herkesin bununla alakalı duygusunun, eğitiminin, bilgisinin, kabulünün uygun olduğunu, şu anda da öyle bir uygun ortam sağlasak aynı şekilde devam edebilir ama şu anda çocuklarla ilgili öyle bir eğitim yok, öyle bir bilgi yok, öyle bir bilgelik yok, öyle bir kültür oluşmamış ve suistimale açık bir şey de tabii ki çok çok erken yaşlarda kızlarımızın, erkeklerimizin evlendirilmesi vahim hatalara yol açabilir. Ama en azından ergenliğe ulaştıktan sonra yasal manada madem ki 17-18 yaş bununla alakalı uygun görülmüş, hala dünyada 17-18 yaşla alakalı bu evliliğe karşı çıkan, deli misiniz, niye böyle yapıyorsunuz diye bunu engelleyen bir zihniyet var. Ve bu zihniyet bizim de zihnimizi epey bir değiştirmiş durumda. İyi bir anne olacak insanın zaman geçirmeden çocuk sahibi olmayla alakalı zihinsel mantalitesini de, duygusunu, düşüncesini de ona göre olumlaması lazım diye düşünüyorum. Annelikle ilgili bol bol kitap okuması lazım. Eğer bir insan iyi bir anne olacaksa ve bir gün mutlaka anne olacaksa, Allah lütfettiği takdirde çocukları olacaksa, bununla alakalı mümkün olan içinde anneliğin olduğu bütün kitapları elinin bir dokunması, hızlı okumayla şöyle bir gözden geçirmesi ama içinde değerli gördüklerini en güzel şekliyle alıp kendi beynine, zihnine, aklına alması ve içselleştirmesi gerekiyor. Bir insan iyi bir anne olmak istiyorsa aziz dostlar, iyi annelerle tanışması lazım. Annelerimizin yaptığı hatalardan bir tanesi de bu. Kendileri aile toplantılarında büyükler kendi arasında konuşurken çocuklarını buna şahit tutmuyorlar. Halbuki ben çocukluğumda ne zaman ki dedemin elinden tutmuşum, bir camiye gitmişim, ne zaman ki Ankara ve Gaziantep eski müftülerinden de dedem, rahmet olsun annem rahmetlinin babası olan müftü dedem, ne zaman ki onunla bir sohbete gitmişim, ne zaman ki onun bir ilim sohbetinde o küçük halimle, çocuk halimle bulunmuşum, bir de o küçük şeyde ne var ki yani? O küçücük çocukluk aklıyla ne var ki yani? Ne alabilirsin ki? Belki benim oradaki amacım dedeme bir elimle bir şey gösterip öbür taraftan çaktırmadan yurt dışından getirdiği o güzel Amerikan sakızlarından bir tane alabilmek. Belki oradaki çocuk hinliği, cinliği farklı bir belki o anlamda bulunuyorduk. Önemli değil. Bana soruyorlar hocam kaç yaş seminerlere gelmesiyle alakalı uygun. Anne karnında mümkün diyorum ben de uygun diyorum. Getirin anne karnından itibaren getirin. Oradaki yavrunun da alacağı bir şey vardır. Aile toplantılarında anneler kendi arasında hanımlar günü matinesi gibi buluşurken çocuklar kızlar ayrı bir yerde. Hayır. Mümkün olduğu bütün ortamlarda beraber bulunun. Ve özellikle sorumsuz annelerle, duygusuz, hissiz annelerle değil, ani parlamalarla bağıran, çağıran, öfke patlaması yaşayan anneler değil aziz dostlarım. İyi annelerle tanışın ve tanıştırın çocuklarınızı. Mesela Sonia Rachel gibi Clinique de la Matoie'de, Paris'te, Fransa'da dünyanın en iyi bebek yıkayıcısı bu hanımefendi gibi bebek yıkamanın da bir ilim olduğunu, aslında çocukla alakalı her bir unsurun bir ilim olduğunu, çocuğuna sıfır yaka bir kazak giydirirken onu boyun fıtığı yapan anneler biliyorum ben. Yakalar çocuğu böyle bir çuval gibi böyle pat diye kafadan geçirir onu hışımla. Çocuğu yıkamak da bir ilim, kıyafetini giydirmek de bir ilim, ona masaj yapmak da bir ilim, ona ninni söylemek de bir ilim, ona ders vermek de bir ilim, onu sallamak da, onu uyutmak da bir ilim. Bunların hepsi ayrı bir ilim ve öğrenilebilir bunlar. İyi insanlardan ders alması lazım. Anne babalara sesleniyorum. Allah aşkına gittiğiniz yol yol değil aziz dostlarım. Pişman olacaksınız. Pişman olacaksınız. Sadece kariyeri uğruna yaptığınız bütün çabaların yarın bir gün hayatlarında işe yaramadığını gördüğünüzde pişman olacaksınız. Bu sesimi hatırlayacaksınız. Münir Hocam Canhıraş feryadıyla Çamlıca Külliyesi'nden bize bunları söylemişti, aktarmıştı, anlatmıştı diyeceksiniz. Çocuğunuzun matematiği iyi değilse matematikle alakalı ders almasıyla alakalı bu zaten benim bütün Anadolu'da söylediğim bir şey. Matematiksiz insan olmaz. Matematiği iyi olmadan olmaz. Yavrucak hafızlık yapacaksa bile omurgası matematiktir beynin. Ona tutunur. Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif. Ona tutunur bütün ilimler. Fizik, tarih, coğrafya, kimya, akaid, kelam, tefsir, siyer. Bütün ilimler. Matematik darmadağın dağılmışsa kafada darmadağın karışıktır. Matematiğe karşı değilim. Bunun büyük bir ilim olduğunu biliyorum. Ama matematiğe verdiğiniz değeri hayat derslerine vermezseniz, anneliğe vermezseniz bunun cefasını yarın bir gün çekmeye de hazır olacaksınız demektir. İyi bir annenin anneliğini bir yük ve eziyet olarak görmemesi lazım. Biliyor musunuz aile koçluğunda bana gelen meselelerin böyle büyüklerinden, önemlerinden bir tanesine? Hocam diyor. Hanımefendi, genç kızımız evlendik diyor, hemen de çocuğum oldu. Bu modda söylüyor bunu. Ağlayarak söylüyor, üzülerek söylüyor. Çünkü ona göre bir yük ve eziyet annelik. Çünkü evlenirken annesi kulağına fısıldamış, aman ha kızım iyi korunun, böyle hemen çocuk sahibi olmayın. Aman ha. Elin oğluna güven olmaz. Ne olacağını anlamadan, birbirinizi tartmadan, şöyle 3-5 yıl yatmadan, bir koltukta kocamadan, bir yastıkta kocamadan. Aman ha. Şimdi evlilik böyle telkinlerle başlıyorsa hayırlı gelir mi sizce? Sonu gelir mi? Sonu hayırlı olur mu? Annelik bir yük ve eziyet değildir. Allah'tan bir rahmettir. Bir berekettir. Bir emanettir. Bir hediyedir. Amerika'da evangelist bir ailenin 24 tane çocuğu olduğunu biliyorum. Bilmiyorum, bir sponsor bulup Türkiye'ye de getirmek istiyorum. Aynı Sonia Rachel gibi, dünyanın en iyi bebek yıkayıcısı hanımefendi gibi belli kurslar, seminerler ve bu hanımefendi Tanrı'dan diyor bir hediye diyor. Bir Cumhurbaşkanı diyor gecenin üçünde kapınızı çaldırıp size bir hediye gönderse, her yılda belli bir hediye gönderse, geçen sene almıştık efendim gerek yok diye kapıyı kapatır mısınız diyor suratına. Cumhurbaşkanı hediye gönderdiğinde böyle bir şey yapar mısınız? Peki diyor Tanrı gönderince ne oluyor? Yani ona göre, Amerikalı'ya göre onun ifadesini kullanarak söylüyorum. Peki diyor Tanrı bir hediye gönderince benim için diyor her çocuk Tanrı'dan bir hediye ve asla kapıyı kapatmadım diyor. Gelen hediyeyi büyük bir özgüvenle, özveriyle kabul ettim diyor. Ve o kadar da mutlu bir aile ki. Bebeğin hayatını önemseyen bir sorumluluk ve vicdan sahibi olunması gerekiyor. Hamileliğin çok özel bir süreç olduğunun idraki gerekiyor. anneliği yük ve eziyet olarak görmeyen insan çünkü ondan sonraki adımda hamilelikle alakalı bir hazırlık yapacaktır. Çocuğum olsun diye buna uğraşacaktır. Çocuğum işte okullara gitsin, üniversitelere gitsin, oradan iş sahibi olsun falan diye yaptığı koşturmaca, okutsal koşturmacanın en azını söylüyorum. Dörtte biri kadar da aileyle ilgili bir çaba sahibi olacaktır. İyi bir anne, doğumu zihninde olumsuz bir şekilde büyütmeyen annedir. Burada babalara da tabii çok büyük bir görev düşüyor. Eşlerini bununla alakalı hazırlamaları lazım. Tevfik Arkan abim Topkapı'da Çinili Camii'nde sezaryenin zararlarıyla alakalı bir sohbet yaptığında cami cemaatinin ağladığını biliyorum ben. Tevfik Bey, biz böyle bilmiyorduk bunu. Ne kadar da hatalıymışız. Eşlerimizin sezaryenle doğum yapması için demek ki buna bir sebebiyet verdik. Biz iyi doktorlara gitmedik, bunu araştırmadık. İlk söylenilen şekle uyduk, hemen tabi olduk. Demek ki biz zürriyetimizi kurutmuşuz. Biz çocuğumuzun bağışıklık sistemini düşürmüşüz. Biz şu anda bu sezaryenle ilgili çeteye teslim olmuşuz. %95'inin en azından normal doğum olması lazım. Ve bu bir babanın işi, eşin görevi bu. Bunu telkin etmek, bunu hazırlamak, psikolojik olarak buna şartlandırmak. TRT'de İbrahim Eren abiye, bununla alakalı bütün gönül dostları, Kemal Tekten abi gibi yapımcılara sesleniyorum. Ne olur yaptığımız filmlerin, dizilerin içerisine, Amerika'da çok var böyle. Çünkü sağlık sistemleri çökmüş durumda. Sigortayla zor zar ayakta kalıyorlar ve çok pahalı, inanılmaz pahalı yani. Onun için arka fondan bilinçaltı çaktırmadan, kızım istediğin her yerde doğum yapabilirsin mantığını vermek üzere diziler ve filmler yaptırıyorlar özel bir şekilde. Bizim öyle bir kaygımız da yok. Allah'ın izniyle Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, devletimiz sağlıkla alakalı, inanın Amerika'nın da Avrupa'nın da dünyanın gelişmiş ülkelerin hemen hemen hepsinden de çok daha iyi düzeyde, biraz insani ilişkileriyle alakalı ufak tefek problemler olsa da hiç kimse ilaçsız, hiç kimse doktorsuz, hiç kimse şifasız kalmıyor yani Allah'ın izniyle. Sadece %95 eğer vardır %5 hani illaki sezaryenle olması gereken ama şu anda %85 sezaryene doğru gidiyorsa buna karşı durmamız gerekiyor. İyi bir anne ilk önce buna dur diyen, Allah'ın şartlandırdığı ya da Allah'ın kurguladığı şekliyle, planladığı şekliyle doğumun olmasıyla alakalı. Madem ki bu Allah'ın kurduğu sistem, o zaman ben de bunu normal bir şekilde yapmalıyım diye buna kafa yorması lazım. İyi bir anne, sezaryen yerine normal doğum dedik ama emzirmede de anne sütünün önemini idrak etmesi lazım. Bu konuda aile koçluğunda gördüğüm vakalardan bir tanesi şu ki, anne adayları tecrübesizliklerin kurbanı olduğu için, bu konuda çok bilgi sahibi olmadığı için, büyüklerini dinlemediği için evhamla çocuk doğuruyorlar. İlk kaygıda acaba sütüm yetecek mi? Şimdi kaygı, endişe enerjiyi yok ediyor, tüketiyor, kaynakları kurutuyor. Kaygıyla olmaz bu. Cesaretle olur, özgüvenle olur, mutlulukla olur. Hormonal düzeyin çok daha düzgün olması lazım çünkü. Ama bunda babaların da, eşlerin de yani ve akrabaların da çok büyük payı var. Eskiden çocukluğumuzda hatırlardık böyle lohusalık dönemi. Hani lohusa şekerinin falan verildiği, böyle özel yemeklerin dağıtıldığı, ikramların olduğu özel dönemde doğum yapılan bir evde bütün akrabalar yardımlaşma içerisinde, gelin hanımefendiye yardımla alakalı, o en kritik, hayatın en kritik 75 gününde, 2 ayında, 3 ayında hanımefendiye, o genç anneye yardımcı olurlardı. Kritik bir süreç çünkü. Psikolojisi darmadağın olmuş, zor zahmetli bir 9 ay 10 günün sonrasında, zor zahmetli bir doğumun sonrasında, zor zahmetli bir çocuğa bakım süreci, narin, hassas, küçücük, neresinden tutacağım belli olmayan küçücük bir yavru teslim edilmiş. Hani ne olacak, nasıl bakacağım, nasıl büyüteceğim, tecrübesizsiniz ya bir de. Ona bakılırdı yani, yardımcı olunurdu. Kaygılar giderilirdi. Süt de yeterdi ama yetmezse de süt anne bulunurdu. Şimdi yeni bir kitap hazırlığındayım. Dualarınızı bekliyorum. İslam'da genetik kalite süt anneliği diye. Ben Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dört anneden boş yere emdiği kanaatinde değilim. Dört annenin sütüyle büyüdüğünün boş yere olduğu kanaatinde değilim. Bunun ilahi bir tasarım olduğunu ve üsve-i hasene ise Resulullah Efendimiz bu en güzel örneğin Allah tarafından bu şekliyle yaşatıldığını, kaderin bu şekilde çizildiğini ve Allah'ın bize, Resulullah Efendimiz'in hayatıyla, çocukluğuyla bize bir şeyler göstermeye çalıştığını düşünüyorum. Yani benim tespitim, benim iddiam, bunu bütün bilimsel genetik ilminin verileriyle birleştirmeye çalışıyorum şu anda. Eğer bir insan kendi annesi dahil 4 tane anneden süt emerse, bağışıklık sistemi de çok güzel olur. Hastalıklara karşı mukavemeti de çok yüksek olur. Özgüveni de, cesareti de, hayatı da çok daha güzel bir hale gelir. Gen patching, gen editing dediğimiz gen yaması gerçek oluyor çünkü. Katrilyonda bir ihtimale düşüyor. Yani 4 annede de aynı hastalığın olmasıyla alakalı bir şey. Bir de huy geçiyor, karakter geçiyor. İyi huylu, karakteri güzel, sağlam, temiz, nesebi, davranışı, ahlakı, erdemli, bilgili, güzel, kuvvetli, sağlıklı ailelerin anneleriyle çocuğumuzu süt annesi yaptığımızda, o anneler çocuğumuzun süt annesi olduğunda çocuğumuzun genetik kalitesi de artıyor. Hemen aklımıza şu geliyor, efendim anneler karışırsa, işte daha sonra çocuk süt kardeşiyle evlenmek zorunda kalırsa niye öyle olsun? O kadar araba alıyorsunuz, o kadar ev alıyorsunuz, bugüne kadar bir tapuyu karıştırdınız mı? Bırakın tapuyu, arabayı. Uyduruk kaydırık bir telefonu bugüne kadar, üstelik de görüntüsü aynı. Markası aynı, modeli aynı. Hiç karıştırarak başkasının telefonu alarak gittiniz mi can dostlarım? Önem veriyorsunuz çünkü 3-5 bin liralık telefona önem veriyorsunuz. Peki trilyonlar mesabesinde sonsuz kıymetli, paha biçilmez çocuğumuza niye değer vermeyelim? Meclisteki milletvekillerimiz ne işe yarar Allah aşkına? Kültürel ve kadim değerlerimizle alakalı bir şey yapmayacaklarsa niçin bir kanun teklifi vermeyelim? Niçin çipli yeni kimlik kartlarımızda süt anneliğiyle alakalı bir bölüm bulunmasıyla alakalı bir kanun teklifi vermeyelim? İsviçre Medeni Kanunu Allah'ın emri mi Allah aşkına? Hep öyle mi olacak? İsviçre Medeni Kanunu'na göre mi yönetilecek ailemiz? Onlarda yok. Onlarda nesepler karışmış. Onlar fuhşiyata bulaşmış. Onlara göre kimin eli kimin cebinde mümkün değil. Belli değil. Biz öyle olamayız. Avrupa kudurmuşluğunun peşinde, sapkınlığının peşinde anne sütüyle dondurma yapıyor. Anne sütüyle insanlara tetrapak kutularda kutu kutu anne sütü satıyor. Neymiş? Çocuk daha güçlü olacakmış. Peki soy karışıyor, nesep karışıyor. O umrunda değil Avrupa'nın. Böyle mi olalım? Ya İsviçre Medeni Kanunu bize bunu emrediyor diye biz böyle mi olalım can dostlarım? Çocuklarımız süt kardeşleriyle mi evlensin? Acı bir durum değil mi? Yüreği yanık milletvekillerimize buradan sesleniyorum. Ki birkaç tane arkadaşımdan da söz aldım. Münir'cim, kitabın çıktığında bununla alakalı bir kanun teklifi vereceğiz, bir önerge vereceğiz diye bir söz aldım onlardan da. İnşallah ve sözlerinde duracak arkadaşlarım onlar benim. Kitabımı yayınladığım hafta içerisinde bununla alakalı mecliste süt annelerinin de kimliğe işlenmesiyle alakalı, süt kardeşlerinin de kimliğe işlenmesiyle alakalı, soyun sopun nesebin karışmamasıyla alakalı da inşallah bir çabamız olmuş olacak dualarınızla. Aziz dostlarım, can dostlarım, iyi bir anne olmayı arz etmeye çalışıyorum o güzel gönlünüze. Özellikle iyi bir anne, Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda maalesef hiç kimse farkında değil, birkaç gönlü yanık bilim insanımızın dışında çocuğumuzun ilk 36 ayını ihmal ediyoruz. Halbuki karakterin en azını söylüyorum, %60'ı 70'i en azını söylediğime emin olabilirsiniz. Buna 75, 80, 85 diyenler de var bilim dünyasında. En azı %60'ının 70'inin ilk 36 ayında anneliğin gerçekleştiğini görüyoruz. İlk 36 ay. Ne verdiyseniz ana hamur, ana maya o. Hard diske yazılan bilgiler o. Peki ne verildiğini görüyorsunuz? Yani bulunduğunuz çevre içerisinde annelerimizin çocuklarına ilk 36 ay içerisinde, ilk 3 yıl içerisinde ne verdiğini düşünüyorsunuz? Bununla alakalı böyle bilimsel bir çaba var mı? Sistematik bir rutin var mı? Birinci yıl budur, ikinci yıl budur, üçüncü yıl budur diye. Keşke böyle bir aile setimiz olsa ve çocuk olan her ailede, şimdi mesela tam seçim dönemi, belediye başkanlarımıza, adaylarımıza buradan seslenelim. Böyle 80 santime 60 santim, 1 metreye 80 santim gibi panolar, 3 tane pano, atla deve değil, her belediye yapabilir. rulo şeklinde eve gidildiğinde pano olarak asılacak çocuğun odasına. Birinci yılında, ikinci yılında, üçüncü yılında annelik gibi 3 yıl annelerin yapması gereken şeylerle alakalı. O kadar güzel olur ki. İnanılmaz değerli bilim insanlarımız var. Onlar bu 3 tabloyu en layıkıyla dolduracaklardır. İyi bir anne çocuğun sevgi açlığının doyurulmasıyla alakalı, onu sevgiye doyuran, onu çok seven. Şimdi çok seven deyince itiraz eder gibi oluyorsunuz değil mi? Hocam bir anne nasıl sevmez? Sever ama bazen sevgiden öldürüyoruz. Sevgi açlığının doyurulması dedim. Obez yapılması demedim aziz dostlarım. Açlık doyurulduğunda kafidir. Ama çocuğa taparcasına, çocuğu başımızın tacı yaparcasına, çocuğumuzu tepemize çıkartırcasına hoyratça harcadığımız sevgi obezi yapar çocuklarımızı. Bu da onlarda farklı ikincil, sekonder problemlerin, hastalıkların çıkmasına sebebiyet verir. Egoistliği artırır, bencilliği artırır, hırsı artırır, tatminsizliği artırır. Daha fazla böyle sevgi gören, sevgiyi bencilliğe çeviren, o bencillikle kardeşlerini kıskanan, akrabalarını kıskanan bir çocuk elde etmiş olursunuz. Gözünüz aydın. İyi bir anne, ninni kültürüyle yoğrulan bir annedir. Kaç tane ninni biliyor anneler? Son zamanlarda akrabalarınız içerisinde çocuğunu gerçekten sadre şifa bir ninniyle uyutan kaç anne gördünüz? İyi bir anne, çocuk oyunlarını bilen bir annedir. Geleneksel oyunlarımızın hepsi bitti can dostlarım. 5 taş oyunu vardı mesela çocukluğumuzda. Uzun zaman düşündüm üstünde. Şu büyümüş halimle 51 yaşındayım. Arada taşları aldım, oynamaya çalıştım. Baktım hatırladığım kadarıyla ne oluyor, ne olabilir? Niye bunu bulmuş ecdadımız? Bir baktım ki üzerine kitap yazılacak kadar önemli bir şeymiş. 5 taş ahlakı diye bir kitap yazılsa değer yani. 5 taşın ahlakı. 5 taş oynayarak ve çocuklarla bunu oynatarak ecdadımız kul hakkına riayeti vermiş, sabretmeyi vermiş çocuklarına. Yalan söylememeyi vermiş. Yaptığın bir hatanın sonucuna katlanmayı vermiş. Çünkü dokunduğunda yanıyorsun. Yandığını kabul etmeyi, hatayı kabullenmeyi vermiş. Dürüst olmayı, samimi olmayı. Karşı taraftakine sabretmeyi. İnanılmaz felsefeler var. Bir 5 taş ama belki 55 tane arkada ahlak ve erdem var. İyi bir anne çocuk oyunlarıyla çocuğuna o oyunun içerisinde çaktırmadan bilinçaltı eğitimlerini veren bir annedir. Hikayeler ve masallar anlatan. Hikayelerimiz kayboldu, masallarımız bitti can dostlarım. Batı'da ne kadar melanet varsa hepsinde melanet olmuyor. Mesela yani o kadar da çok şey yapmayayım, yüklenmeyeyim ama mesela çizgi filmler yapıyorlar. Babaların çocuklarla iletişiminin kopuk olduğu dönemde Kayıp Balık Nemo diye bir film yaptılar mesela. 10 katı artmış o filmin oynandığı, vizyona girdiği yıl Babalar Günü'ndeki hediyeler. Çünkü orada arka fonda bakın bilinç altında. Direkt şöyle bir film değil yani. Çocuklar babanıza iyi davranın, babanızın hakkına riayet edin, babanıza hürmet edin, babanıza saygı duyun, elini öpün. Hayır hayır hayır, hiç böyle bir şey yok. Bir balığın öyküsüyle küçücük balığa, onu çok seven babasının var olduğunu, onu kurtarmak için, onu bulmak için okyanusun ta öbür tarafında başka bir kıtada kalbinin onun için attığını ve çocuğu için her şey yapabileceğini anlatıyorlar. Ve arka fonda çocuk vay be benim de böyle bir babam varmış diyor şu anda evde görünmese bile. Demek ki benim babam da beni seviyor. İyi bir anne bilinçaltı telkiniyle o masalların, hikayelerin içerisinde, çizgi filmin içerisinde, filmlerin içerisinde, kitapların içerisinde çocuğa hayatı, ahlakı, erdemi, iyiliği öğreten bir annedir. Arada sırada o iyi anne kendi kişisel anekdotlarını da anlatarak kendine olan hayranlıklarını çocukların artıran bir annedir. Anne ya ne kadar mübarek bir insanmışsın, ne kadar iyi bir hayat yaşamışsın, seninle gurur duyuyoruz dedirten bir annedir. İyi bir anne, ailenin tüm üyelerinin vitamininde çocuğun bir payı olduğunu, çocukta da ailenin bütün vitaminlerinin bir payı olduğunu bilen, dolayısıyla aile üyelerinin vitaminlerinden çocuğunu mahrum bırakmayan, aileye ambargo yapmayan, kapıyı kapatmayan, aileyi kapı dışarı yapmayan bir annedir. Aileyi kaynaştıran bir annedir. İyi bir anne kelime hazinesini geliştiren, çocuklarına daha güzel kelimeler bulmanın gayretinde olan, geçen anlattım 30 milyon kelimenin önemini, 13 milyon kelimeyle konuşan çocukların hafızasının nasıl köreldiğini, 30 milyon kelimeyle konuşan ailelerdeki çocukların nasıl daha güzel bir geleceğe sahip olduklarını, 30 milyon kelime kitabında bu arada lütfen bir bakın can dostlarım. İyi bir anne, çocuğun ana işinin oyun olduğunun farkına vararak, çocuğunu oyundan mahrum bırakmayan ama oynadığı oyunun da farkında olan, bununla onun kültürünü, bununla onun ahlakını, bununla onun erdemini geliştirdiğini, onun bilgelik sahibi olduğunu anlayan bir annedir. İyi bir anne oyunu yarım bıraktırmaz. Çocuk mesela arabayla oynuyordur. An, bırak bakayım onu, sofra hazır, gel bakayım buraya. An, oğlum bırak dedim onu, gel buraya. An, sizce ne yapıyor çocuk? Aslında arabayla gidiyordu, kaza yaptı. Tam ambulansı çağırmıştı, yaralıları taşıyacaklardı. Siz o sırada çocuğu çağırdınız. Yani yarım bıraktı çocuk işini. Peki, daha sonra işini de yarım bırakırsa, evliliğini de yarım bırakırsa, hayatı da yarım bırakırsa bunun sebebi kim olacak sizce? İlk 36 ay çok önemli dedik ya, yani orada çocuğun ana işidir oyun yani. O onu oyun olarak oynamaz. Böyle şizofrenik bir hafıza gücüyle, bunu olumsuz manada söylemedim. Hani şizofrenler nasıl %100'müş gibi yanındaki varlığı canlandırırlar, var olduğunu görürler. Mesela şizofrenik mühendisler vardır, şizofrenik böyle mimarlar vardır. Olumsuz manada söylemedim, mesela diyorum. Boş bir araziye bakarlar, bitmiş bina görürler yani. O güzel bir şeydir. Çocuk da şizofrenik oyun tahayyülünde, orada ambulansı var eder, yaralıyı var eder, öbürü kanamadan ölüyordur, öbürü bilmem ne, o oyunun içerisinde yaşıyordur onu. İyi bir anne onu yarım bıraktırmaz. Anlar, saygı duyar, sever, farkına varır. Ama iyi bir anne, annenin içinde olmadığı bir oyunun tat vermeyeceğini de bilerek oyuna dahil olur. Müdahil olmaz, dahil olur. Çocuğuyla oyun oynar, vakit geçirir. Ortak bir çabada bulunur. Al bu oyuncağı, oyna diye verdiğiniz oyuncağın işe yaramadığını bilir anne. Gel yavrucuğum, seninle güzel bir oyun oynayalım. Çocukluğumuzda oyuncaklar nerede? Hep bireysel katılıma açık olan oyunlardı yani. Hani beş taş oynuyorsanız bir kişi daha geldiğinde o da girebilirdi oyuna. Seksek oynuyorsanız bir kişi daha gelebilirdi. Çelik çomak oynuyorsanız hemen bir kişi daha girebilirdi oyuna. Yakar top oynuyorsanız bir kişi daha girebilirdi hemen. Şimdi bireysel iPad'lerinde, notebook'larında, bilgisayarlarında, cep telefonlarında bir kişilik oyunlar. Ne elinden bıraktırabiliyorsunuz ne de ekrandan yüzünü çevirtirebiliyorsunuz. Aziz dostlarım, İyi bir anne bu kadar kısa bir sürede anlatılacak kadar basit bir konu değil. Allah kısmet ederse gelecek hafta bunun ikinci bölümünde bu programın, gelecek cuma iyi bir anne olmanın sırlarını sizlerle paylaşmış olacağım. Gelecek hafta görüşünceye kadar her şey gönlünüzce, gönlünüz Rabbinizce olsun diyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum dostlarım. Hoşça kalın.